Dünyadaki Türkiye.
Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Sizlere TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesimizi ulaştırıyoruz. Her Perşembe Türkiye saatiyle 17.05'te yayında olacağız. Programın tekrarı ise Cuma Türkiye saatiyle 04.05'te radyolarınızda. Bizi turkiyenesesiradyosu.com adresimizden veya TRT TV uygulamasından dinleyebilirsiniz. Teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz, program danışmanımız İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Birleşmiş Milletler Göçmen İşçiler Komitesi Başkanı Doçent Doktor Can Ünver ve mikrofonda ben Yasemin Hasan. Programı Mustafa Çamlıca ile birlikte hazırladık. Avrupa'ya işçi olarak giden Türkler, aradan geçen 59 yılda siyasetten bilime, sanattan spora, her alanda büyük başarılara imza attı. Bulundukları ülkeleri ikinci vatan olarak benimseyen vatandaşlarımız artık Avrupalı Türkler olarak tanımlanıyor. Türklerin Avrupa'ya göçü, yaşamları, bulundukları ülkelere entegrasyonları, eğitim, siyasal katılım, iş ve çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlarla her alanda başarı hikayelerini Dünyadaki Türkiye programında konuşuyoruz. Program konuğumuz Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yurt Dışı Türkler Daire Başkanı Sayın Suat Okuyan. Hoş geldiniz Suat Bey.
Hoş bulduk Yasemin Hanım, teşekkür ediyorum.
Bugünkü yayınımızda yurt dışındaki vatandaşlara yönelik dini faaliyetleri ve camilere artan saldırıları ele alacağız Suat Bey ile birlikte. İlk olarak yurt dışındaki vatandaşlara yönelik din hizmeti çalışmalarınız nelerdir? Buradan başlayalım isterseniz, buyurun.
Teşekkür ediyorum. Öncelikle izleyicilerimizi sevgi muhabbetle selamlıyorum. Malumlarınız olduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız temelde İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek ana gayesiyle beraber gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hizmet yürütmektedir, faaliyet alanlarını sürdürmektedir. Bu anlamda yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik din hizmeti konusunda oldukça zengin ve çeşitliliği olan çalışmalarımız mevcut. Yurt dışı çalışmalarımızı yurt dışı teşkilatımız üzerinden sürdürmekteyiz. Özellikle kıta Avrupası ülkelerden ben bugün onlardan bahsedeceğim. Malumunuz Diyanet İşleri Başkanlığımız Dış İlişkileri Genel Müdürlüğü marifetiyle güneşin doğduğu Kamçatka'dan Moğolistan'dan başlayın dünyanın bir ucu Haiti'ye kadar yeryüzünde başta vatandaşlarımız, soydaş unsurlar ve Müslüman dindaşlarımızla beraber çok yakın ilişki içerisinde çalışmakta ve hizmet üretmektedir. Ben bugün burada özellikle kıta Avrupası, İskandinav ülkeleri, Okyanus ötesi Amerika, Kanada ve Avustralya bağlamındaki hizmetlerimizden birkaç demet sunmaya çalışacağım.
Kaç ülkeye hizmet veriyorsunuz sizin daire başkanlığı?
17 ülkeye doğrudan hizmet veriyoruz. İşte bunun içerisinde Macaristan, Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Kanada, Avustralya, Amerika, İtalya başlıca saydıklarım olsun. Malumunuz 1980'lerin başından itibaren yurt dışı teşkilatlarımız kuruldu ama onun öncesinde vatandaşımızın 50'lerden sonraki göç hikayesiyle beraber başlayan süreçte 70'lerin ikinci yarısında din görevlisi talebiyle oradaki ihtiyaçları çözüm noktasında din görevlisi talebiyle biz sahada olmaya başladık. Değişik süreçlerden geçtik. Dün belki Avrupa'da kendini ifade edemeyen, az önce siz de girişte ifade bu da bulundunuz. Kendini ifadede zorlanan yalnızca ekmek kaygısıyla giden insanımız bugün çok ciddi başarılı hikayeleri üretmiş durumda, ortaya koymuş durumda. Dün bir vagon içerisinde kendi dini ihtiyaçlarını giderirken belki 3 parça kazanımla ülkesine dönmeyi amaçlamışken bugün Avrupa'nın dünyanın değişik noktalarındaki varlıklarını son derece görkemli mescitlerle, görkemli yapılarla, kuruluşlarla, teşkilatlarla, insan kaynağıyla yarınlara taşıyor. Biz bu anlamda büyüklerimizi minnetle yad ediyoruz. Oradaki çalışmaları ancak takdir makamında değiliz, tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz, emek veren bütün kardeşlerimize.
En son Cumhurbaşkanımız İngiltere'de en çevreci camiyi açmıştı.
Cambridge Üniversitesi'ndeki cami. Ondan önce tabii benim konum da hemen bununla alakalı. İşte 70'lerde bir tren vagonunda veya bir bodrum katındaki ibadet mekanlarından bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın da delalet ettiği, devletimizin de himayede bulunduğu, mahalli unsurların sahiplendiği, işte Köln Ditip Merkez Camii, Amerika Diyanet Center, efendim İngiltere'de az önce ifade ettiğiniz Cambridge Camii, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da kendine özgü mimarileriyle ortaya çıkan, belki de bazen ülkemizdeki bazı alanlarda buradaki cami fonksiyonelitesinin ötesine geçmiş müesseseler ortaya konuluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konularda hem rehberlik ediyor hem de oradan etkileşim içerisinde aslında gerek ülkemizde gerek dünyanın diğer coğrafyalarında bu hizmetleri zenginleştirmeye çalışıyor. Malumunuz Avrupa'da cami demek sosyal yaşam alanı, kültürel yaşam alanı, efendim birlikte olmak, akademik etkinliklerdi gibi bütün konuları bir başlık altında 4-6 yaşından başlayın, 7-10 yaşlarındaki çocuklarımız, 17-20 gençlerimiz, kadınlarımız, genç kızlarımız, yetişkin erkeklerimiz spesifik başlıklarda çok değişik dini konulu yönlendirme eğitimler yapıyor. Bu bizim oradaki başarı hikayelerimizin belki bir başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu camilerin altında eğitim hizmetleri, çocuk genç yaşlı az önce ifade ettiğim gibi gençlik sohbetleri dediğimiz özellikle dini bağlamında ama kültürel dil unsurunu da dikkate alarak bizatihi gençlerin interaktif olarak içerisinde bulunduğu seminer, etkinlikler, söz, mikrofon gençlerde olan sunumlar gerçekleştiriyor. Bu Avrupa'da, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda başta olmak üzere diğer ülkelerde yerel teşkilatlarımız marifetiyle yürütülüyor. Yine aile seminerleri. Yakın zamanda Fransa'da Diyanet İşleri Başkanlığımızın da himayesiyle oradaki yerel unsurların, paydaş kurumların bizden talepleriyle yürüttüğümüz aile seminerleri ki malumunuz ülkemizde de yurt dışında da gerek kendi dini çevremize gerek insanlığın temel bir problemi olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada kendine özgü sorunlarını, problemlerini İslam'ın geniş ufkuyla beraber ve Anadolu'nun tecrübesiyle beraber çözüm noktasında biz insanımızın yanında oluyoruz. Mühtedi eğitimlerimiz var. Mahallinde İslam'ı seçmiş, hidayet bulmuş insanların İslam'ı daha iyi anlamaları, doğru anlamaları ve hayatlarına tatbik etmeleri maksadıyla bizden talepleri doğrultusunda onlara hizmetler üretiyoruz camilerimizde. Ve yine yayın hizmetleri, ilgili ülkelerdeki sosyal gerçeklere, kültürel gerçeklere de dikkat ederek ana eksenden ayrılmadan İslam'ın doğru anlaşılmasını sağlayacak hem dil olarak hem kültür ve sosyal çevre olarak yeni telif eserler veya tercüme eserler üretme gayreti içerisindeyiz. Yine açıklıkla ifade edeyim, bütün bu çalışmalarımızı, birazdan belki konu gelecek ama her bir ülkenin kendi hukuki mevzuatı içerisinde kurulmuş dini cemaat, dini teşekküllerle yapıyoruz. Bunu Almanya'da DİTİB'le beraber yapıyoruz. Belçika'da Belçika Diyanet Vakfı, Hollanda'da HDV, Hollanda Diyanet Vakfı, İngiltere'de İngiltere Diyanet Vakfı, Avustralya'da Avustralya Diyanet Vakfı. O vakıflar o ülkelerin kendi yasal mevzuatları içerisinde kurulmuş, şeffaf, hesap verebilir kuruluşlar ve her türlü fonksiyonu icra etme noktasında dini cemaat kapasitesi içerisinde serbest iletişim kurabilen yapılar ve bu iletişim kurdukları noktalardan bir tanesi de Diyanet İşleri Başkanlığımız tarihi tecrübesini buradan oraya gerek din görevlerimizle gerek sair enstrümanlarla taşımaya yardımcı oluyorlar.
Yurt dışında özellikle Almanya'da Türklerin yoğun olduğunu biliyoruz. Buradaki vatandaşların sizden en çok talep ettikleri ya da en çok sıkıntı yaşadıkları ve çözüm üretmenizi istediği konular neler?
Yine yukarıdakiyle bağlantılı olarak, az önce anlattıklarımıza bağlantılı olarak ifade edecek olursam, bir kere din görevlisi talebi oldukça yoğun geliyor. Yani malumunuz Avrupa'da İslam ilahiyatı alanında yerleşik yapılanmalar, eğitim müesseseleri mevcut değil. Avrupa bir şekilde bu ihtiyacı, özellikle göçmenlere yönelik, göçmenlere ihtiyaç duyduğu dini algıyı, dini eğitimi dışarıdan ithal ediyor. Yani bir Mısır geleneğinden, bir Suudi Arabistan geleneğinden, Türkiye geleneğinden. Dolayısıyla bu anlamda da doğal olarak Türk insanının, Türk vatandaşlarının her ne kadar ilgili ülke vatandaşlığına geçiyor olsalar da kökenleri itibariyle Türkiye ile ilişkileri bu devam ediyor. Bunun dışında halen vatandaşlık ilişkisine bağlı olduğumuz ve bu anlamda uluslararası hukuk çerçevesinde de sorumluluk ve gerekliliklerimizi ifade edebileceğimiz çerçevemiz de var. Bu anlamda Almanya Fransa, Belçika, bunları tek tek saymaya gerek yok ama her ülkeden bizden öncelikle din görevlisi talebi, son dönemlerde biraz daha belki çeşitlendirili, ilgili ülkelerin diline hakim din görevlisi talebi isteniyor. Çünkü artık o ülkelerde birinci, ikinci, üçüncü nesilden sonra artık dönüşüm başlıyor ve ana dili unutma noktasında ve yerleşik dili iyi kullanma noktasında arada sıkışmış kalıyorlar. Bu anlamda hem ana dili hatırlatacak hem de ilgili ülkenin diline hakim görevlerin gündeme getirilmesi söz konusudur. Bununla beraber
ilgili var mı bir projeniz, bir çalışmanız? Yani mesela hani hem Almanya'yı örnek olarak Almanya'dan veriyorum. Almanya'yı çok iyi bilen bir imam, evet, ama Türkiye'yi de iyi bilen bir imam. Vizyonuna sahip bir şeyiniz var mı, projeniz?
Yasemin Hanım, birazdan belki o soruyu sormanızı bekleyecektim. Bunu sordunuz, iyi oldu, teşekkür ediyorum. 2006 yılından başlayarak başkanlığımız bir program geliştirdi. Uluslararası İlahiyat Programı. Bu programın amacı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ilgili ülkede eğitimini tamamlayan gençlerini, evlatlarımızı oradan gümnazyumu, yani yerel liseyi ikmal ettikten sonra Türkiye'de bir mülakatla, bir sınavla belirleyip Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde eğitimlerini vermek, gerek Türkiye kültürüyle, Türkiye sosyolojisiyle tanıştırarak, gerek yüzyıllara sari ilahiyat birikimini de kendilerine kazandırmak suretiyle tekrar kendi ülkelerine dönerek din hizmetini hem alanda uygulamalı olarak hem de akademik çevrelerde bir akıl olarak işletmesini amaçladık. 2006 yılından bugüne kadar geldiğimiz süreçte geçen yıl itibariyle yaklaşık 700'e yakın gencimiz bu programdan mezun olmuş durumda. Ayrıntıya da şimdi gireceğim. Ben takip eden dinleyicilerimiz için ifade etmek istiyorum. O ülkede vatandaşlık veya sürekli oturma sahip olması, ülkede abitur yapmış olması, 25 yaşını geçmemiş olması koşulları, temel koşullar. Mülakat neticesinde ülkemize geldiklerinde hiçbir ücret ödemeden tamamen Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından burslanarak ayrıca kendilerine Türkiye'de yeterli bir ekonomik destek, harçlık desteği de sağlanarak, ki bugün itibariyle şu anda 500 TL aylık bu burslanma, ikameleri, iaşeleri, eğitim giderleri, yan seminerleri, alanla ilgili gelişimini sağlamak üzere tamamı başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından takip edilen süreçlerde bu gençlerimiz yetişiyor. Mezun olduklarında yine Diyanet İşleri Başkanlığımıza tahsis edilen sözleşmeli din görevliliği pozisyonları için mülakat sınavlarına giriyorlar. Başarılı oldukları takdirde ilgili ülkelerde istihdamların önü açılıyor. Şu an itibarıyla 250 civarında gencimiz istihdam edilmiş durumda. Yapılan son mülakat sınavından sonra da önümüzdeki günlerde 85-83 kişi daha alanda istihdam edilecek ve böylece 330-340 civarında gencimiz uluslararası ilahiyat programını tamamlayıp geldikleri ülkenin kültürüne, sosyolojisine hakim, ülkemiz geleneğindeki dini anlayış, dini nosyonu yüklenerek alanda artık istihdam edildi ve hizmet üretmeye başladı. Bu Diyanet İşleri'nin, başkanlığımızın camilere yönelik hizmetleri bağlamında. Bunun dışında 250 civarında da yüksek lisans ve doktoraya devam eden gencimiz var bunların içerisinden. Bunların bir kısmı hem din görevliliği yapıyor hem akademik eğitimini sürdürüyor. Bir kısmı ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde, ki bu ilahiyat fakülteleri Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya'daki ilahiyat fakülteleri. Bu 4 ilde 6 ilahiyat fakültemiz. Bir kısmı Avrupa'daki üniversitelerde yüksek lisans ve doktoralarını, özellikle Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin akademik programı çerçevesinde oradaki konu başlıkları, ihtiyaç duyulan konu başlıkları belirlenerek o alanda yüksek lisans ve doktora yapmaları teşvik ediliyor, burslanıyor. Bu gençlerimiz oradan mezun olduktan sonra da Avrupa'daki ilgili kürsülerde akademik personel olarak da hizmete aday hale getiriliyor. Ve biz bu gençlerimizi Türkiye'ye Diyanet İşleri Başkanı olarak belli bir periyotta program dahilinde davet ediyoruz. Geçen sene ilkini mesela yaptık. Uluslararası akademik buluşma başlığı altında yaklaşık 220 öğrencimiz, gencimiz Ankara'da 5 gün süreli misafir edildiler. Hı hı. Bu yılda Mart ayının sonunda, Nisan ayının başında Antalya'da yaklaşık 450 öğrenci Bu öğrencilerin içerisinde Avrupa'daki üniversitelerde değişik branşlarda okuyan gençlerimiz de var. Yalnızca uluslararası ilahiyat değil. Bunlar yurt da var. Dışında. Bunlar yine buraya getirilip bir perspektif kazandırılmak, akademik bir perspektif, kendi hizmet alanlarıyla ilgili bir nosyon kazanımı sağlamak üzere bir de aralarındaki network'ü güçlendirmek maksadıyla bu toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bu bizim aslında Diyanet Başkanlığımızın Avrupa için geliştirdiği yüz akı bir proje ve başarılı bir proje. Şu an itibariyle ülkemizdeki ilahiyat fakültelerinde 4 şehirde, 6 üniversitede 560 civarında öğrencimiz halen eğitimine devam ediyor. Ve mezun sayımız kadar onun üzerinde seçiciyiz çünkü. Öğrencimizi düzenli olarak ülkemizde misafir ediyoruz ve ilgili ülkelere tekrar bunları yönlendiriyoruz. Bu tabii ilgili ülkelerdeki yerel dinamiklerin de aslında arzu ettiği şeyler. Mesela Almanya örneğini verecek olursak 2006 yılında bizim başlattığımız bu uluslararası ilahiyat programından sonra Almanya'da değişik ilahiyat kürsüleri açılmaya başlandı.
Peki Almanya üzerinden gidersek yine mesela Almanya Almanca bilme şartını getirerek Türkiye'nin etkisini de kırmayı hedefliyor aslında bir nevi değil mi?
Tabii şimdi Almanya ve diğer ülkelerde bu Fransa'da da söz konusu. Avusturya malumunuz tamamen bu kapıyı kapatmış durumda. Bir yandan Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileriyle orada sürdürmüş olduğu etkileşimi engellemek. Bir diğer yandan da kendi gerekçesi biz bunu yalnızca Türkiye'ye değil genel olarak yurt dışından gelen din görevlilerine yönelik bu şartı getiriyoruz. Toplumdaki uyumu, toplumdaki entegrasyonu tesis etmek, güçlendirmek için buna ihtiyacımız var deniyor. Ama arka planda baktığımızda neredeyse doğrudan Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu alandaki çalışmalarının sekteye uğratılması amaçlanıyor. Ama şöyle bir şey de var. Bizim teşkilatlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızın mahallindeki STK'larla, dini cemaatlerle işbirliği içerisinde yürüttüğü bu çalışmalar daha çok ilgili ülkelerdeki göçmenlerin o ülkelere entegrasyonu için çok ciddi bir kazanım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 80'li yıllardan beri yürüttüğü DİTİP'lerle, ATİP'lerle, mahalli kuruluşlarla yürüttüğü bu işbirliği aslında o ülkelerde yerleşik hale gelmiş olan insanımızın o ülkeyle entegrasyonunu perçinliyor. Şimdi iki türlü bakılıyor. Bir taraftan yeterli derecede entegre edilmediğini ki bir adım öteye gittiğimiz zaman asimilasyon diyoruz biz buna. Asimilasyonun karşısındaki en büyük engel aslında DİTİP'ler, oradaki yerleşik unsurlar ve o unsurlara kaynak sağlayan, dini rehber sağlayan Diyanet İşleri Başkanlığı gözüküyor. Ama bununla beraber son yıllarda artan terör olaylara, terörize olaylara baktığımızda da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işbirliği içerisinde bulunduğu hiçbir ülkede işbirliği yaptığı teşkilatların bünyesinden ne gençler bazında ne üyeler bazında kriminalize olmuş bir unsura da rastlamıyoruz. Bunu muhataplarımız da bizlere ifade ediyor. Belki DİTİP bağlamında da bu soruyu gündeme getireceksinizdir.
Evet,
yani
soracaktım DİTİP sorusu. Çünkü DİTİP'in de etkisi kırılmaya çalışıyor. Yani DİTİP'i bir ajan, Türkiye'nin bir ajanı algısı yaratılmaya çalışıyor. Operasyonlar yapılıyor Avrupa'da. Hani bununla ilgili neler söylemek de istersiniz? DİTİP'i de bir burada bir parantezle açabiliriz.
Yani kısaca şunu söylemek isterim. Ben yaklaşık 6-7 yıl civarında Almanya'da görevde bulundum.
Görevde yaptım.
Onun öncesinde benim ailem Almanya'da bir göçmen aileydi. Babam işçiydi Almanya'da. Çocukluğum orada geçti. İlkokulu orada okudum. Genel olarak baktığımız zaman tabii 80'lerde de 90'larda da bugün de en keskin olan ilişkilerin en zor, sıkıntılı olduğu dönemlerde bile baktığımızda özellikle kıta Avrupası ülkelerdeki müesses yapılar, akıllar DİTİB'in alandaki etkinliğinin pozitif olduğunu görüyor. Birebir mahallelerdeki yerleşik derneklerimizle gözlem yaptığımız zaman o bölgedeki sivil yapılar, kiliseler, o bölgedeki devlet yapıları DİTİB'le işbirliğini daima önemsiyor ve pozitif görüyor. Ama değişik siyasi dalgalanmalar olduğunda işte mesela Avrupa'da, Almanya'da özellikle son dönemdeki Suriye göç krizi dedikleri dışarıdan gelen göçmenlerin getirdiği problemler, oradaki refah alanındaki daraltma ve pastaya ortak olmaları kendi toplumları nezdinde bir tepki oluşturuyor. Ve bu tepkiyi regüle etmek için bir takım dış kökenli unsurları hedefe koyuyor siyaset ki siyasi yelpazedeki istikrarı kendileri lehine çevirmek için. Bu açıdan baktığınız zaman DİTİB öteki olması gereken bir kurum. Ama reel gerçekte baktığımızda, toplum katmanlarına baktığımızda genel olarak DİTİB'in toplum için, o ülkenin sosyal hayatı, kültür hayatı için bir denge enstrümanı olduğunda akıllar buna sahip ve bu konuda hakkını teslim ediyorlar teşkilatın, DİTİB teşkilatlarının. Bunu ben Almanya için demiyorum, bu Fransa için de böyle, İngiltere için de böyle, İskandinav ülkeleri için de böyle. Ama az önce ifade ettiğiniz son dönemdeki ajanlık suçlamalarıydı, siyasi bir ajandası Diyanet'in var yüklenmesiyle o ülkelerdeki işbirliğini kendi tabanına siyasi mesaj verme açısından ırkçı mahalli siyasetçiler
üretmek adına
bunu kullanıyorlar. Bundan aslında dengeli toplumun denge kesimleri rahatsız. Biz de bu konuda ilgili mercilerle, muhataplarımızla hep pozitif çalışmalar içerisindeyiz. Zaman zaman gelen talepleri de bu anlamda gözlemliyoruz.
Peki tekrardan geriye dönersek gençler ve çocuklara yönelik yaptığınız hizmetlerde neye dikkat ediyorsunuz? Hani onlara yönelik, çünkü gelecekte onlar var olacak. Evet. Onlara yönelik yapılan hizmetlerde neye dikkat ediyorsunuz?
Bizim özellikle şu anda yurt dışında, Avrupa'da yetişen gençlerimiz gerçekten çok kültürlü ve dünyanın gidişatını okuyabilen gençlerimiz mevcut, yetişiyor. Kendi açımızdan baktığımız zaman gençlerimizin kendi ülkeleriyle ilişkilerini tesis etmek, kendi ülkeleri ilişkisinin gücü, sağlıklı yürümesi aslında o ülkeye sunacağı katkı açısından önemli. Çünkü muhatap oldukları saldırılar, muhatap oldukları ayrımcı politikalar, muhatap oldukları kökenleriyle ilgili suçlamalar gençlerimizi o ülkenin yerel siyasetinden, yerel dinamiklerinden uzaklaştırıyor. Farklı bir dil geliştiriyorlar. Bu bir bakıma olumlu bir gözükse de o ülkenin değeri olan, o ülkenin artık bir parçası olan gençlerimizin bu yönde dışlanmaları hem o ülkeler için hem bizim için bir problem olarak orta duruyor. Biz de bu konuda hem kendi değerlerini, temel kültürlerini, aidiyetlerini sağlıklı bir şekilde öğrenmeleri, o bilgiye sahip olmaları hem de o ülkelerdeki dinamiklerin farkında olarak o dinamiklerle beraber kültürlerini özdeşleştirip entegre olmalarını önemsiyoruz. Bunun için de yaptığımız çalışmalar mahalli birlik ve vakıflarımızda, bunu özellikle vurgu yapıyorum. Çünkü biz yekten, buradan tek taraflı bir çalışma yürütmüyoruz. O ülkelerde demokratik kültür içerisinde kurulmuş yapılar marifetiyle onların taleplerini dikkate alarak onlara hizmet üretiyoruz. Ki bu hizmetlerimizin başlıcaları bir mahallinde yürütülen hizmetçi eğitim seminerleri, eğitim faaliyetleri olmakla beraber ülkemizin tecrübesinden, diyanetimizin tecrübesinden faydalanmak üzere erdemli gençlik programları, değerler eğitimi programları, eğitim kültür gezileri, öğrencilere yönelik özel spesifik çalıştaylar gerek Türkiye'de misafir ederek, gerek ilgili ülkede yerelde bunu takip ederek, gerekse ilgili ülkelerin koordinasında İslam medeniyetinin iz düşümü olan Kudüs gibi, Endülüs gibi, Bosna gibi, Orta Asya gibi değişik medeniyet havzalarında içerikli zengin etkinliklerle beraber onları buluşturup bir özgüven kazanımını sağlamak. Bunlar başlıca yürüttüğümüz çalışmalar. Mesela bizim bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı olarak mahallindeki ilgili kurumlarla, ilgili temsilciliklerle yaptığımız çalışmalarda 2500 civarında gencimiz değişik yaş gruplarında değerler eğitimi programına gelmişler. Yaklaşık 1500...
Çok büyük bir rakam aslında.
Büyük bir rakam, evet. Buradaki eğitim programlarından sonra yine mahallin takipleriyle, ki mahallindeki arkadaşlarımızın bu konudaki rehberliği, bizim rehberliğimize olan ihtiyacı masaya yatırıp düzenleniyor. İşte Kudüs gibi, Bosna gibi hem dini köken hem milli köken iki tarafı dengeleyecek şekilde unsurlarla gençlerimize özgüven kazandırıyoruz. Bu özgüvenden sonra şunu gözlemledik son dönemde, az önce uluslararası ilahiyat programından bahsettik, bu eğitim programlarından bahsettik. Mahallindeki teşkilatlarımız daha ziyade birinci jenerasyon insanlarımızın, büyüklerimizin elindeyken yönetimleri, artık gençlerimiz bu hizmetlere aday hale geliyorlar, sahipleniyorlar ki bugün Almanya'da pek çok bölgede 20, 22, 24 yaşlarında gençlerimiz bu mekanizmaların içerisinde aktif görev almaya başlıyor. Bu ilgili ülkelerin de faydasına, bu bizim ülkemizin de faydasına bir çalışma olarak sonuç verecektir diye düşünüyorum.
Son olarak camilere olan saldırıları da sormak istiyorum. artan camilere saldırılar ve bunlara yönelik alınan önlemler, yani suçluların cezasız kalması, bu anlamda bir değerlendirme alabilir miyim sizden de?
Tabii bu da çok önemli bir başlık aslında. Avrupa'da son dönemde karşılaştığımız İslamofobi başlığı altında bu cümleyi kullanmak istemiyoruz. Çünkü İslam korkulacak bir şey değildir ama İslam dinini, İslam efendim medeniyetini korku unsuru haline getiren uygulamalar söz konusu. Bu biraz belki bizim doğuda baktığımızda kendini Müslüman olarak tanımlayanların belki proje örgütlerle ortaya çıkarak ürettiği dehşet, terör eylemleri İslam'a mal ediliyor. Diğer taraftan da Avrupa'da bunlar üzerinden yapılan çalışmalar bizleri dışlanır hale getiriyor ki 2001'de baktığımızda 11 Eylül doğrudan İslam ve Müslümanlara ihale edilmiş ve peşinden İslamofobik saldırılar, işte düşmanlıklar artmış. 2009'da minare yasağı İsviçre'de gündeme getirildiğinde yine Müslümanlar hedefe konulmuş. 2015'te Charlie Hebdo'daki demokratik bir zenginlik olarak gördükleri basın faaliyetini aslında Müslüman unsurların kutsallarına saygısızlık olarak ortaya koyduklarında meydana gelen, kabul edilmeyecek saldırı yine Müslümanlara ihale edilmiş. Yine bir artışı gözlemliyoruz. Son dönemde Türkiye'de yürütülen, Türkiye'nin kendi güvenliği için yürüttüğü bir operasyon Suriye sınırlarında Avrupa'da bu kez İslamofobik görünümlü ama arkasında başka unsurların tetiklediği, başka unsurların başka kaygılarla yaptığı saldırılara dönüşüyor. Dolayısıyla bu anlamda insanımız ciddi bir dönemsel olarak tırmanan tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Buna karşın biz ne yapabiliyoruz? Biz bu farkındalık oluşturacak, bunların takibini sağlayacak mekanizmalar, müesseseler kurmaya çalışıyoruz. Gerek Diyanet İşleri Başkanı olarak böyle bir takipteyiz, gerekse mahallindeki temsilcilerimiz, paydaş kurumlarımızın da kendi bünyelerinde bunları raporlamaları, bunları ilgili mercilerle paylaşmaları, hukuk zemininde takiplerini yapmalarını önemsiyoruz. Ama şu da bir gerçek ki gözlemlediğimiz kadarıyla bu tip saldırılar gerçekleştiğinde, kriminalize edildiğinde saldırgan ya meczup çıkıyor tırnak içinde ya efendim kendinden habersiz hastalıklı bir insan olarak lanse ediliyor ve saldırı masum hale getiriliyor. Arkasında herhangi bir siyasi dürtünün, herhangi bir dini dürtünün olmadığı, tamamen hastalık neticesinde meydana gelmiş unsurlar veya faili belli olsa bile failiyle ilgili hüküm koyma noktasında sonuçsuz kaldığını görüyoruz. Bu noktada mahallinde yetişmiş insanlarımız var. Bu yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tek başına yürüteceği bir çalışma değil. Her ülkede artık yeni jenerasyondan gençlerimiz, hukukçularımız, efendim sosyal bilimlere çalışan yetişkin aklımız oluşmaya başladı. O ülkelerdeki yalnızca Diyanet işleriyle entegre çalışan, efendim işbirliği yapan dini cemaatler bağlamında değil, diğer sivil kuruluşlar tarafından da bunların takip edilerek sonuç alınması sağlanmalıdır diye düşünüyoruz. Maalesef ve maalesef ki bu İslamofobik saldırıların neticesinde şunu da görüyoruz. Biz daha ziyade işte camilere saldırı olarak, işte boya gibi efendim, ateşle kundaklama gibi saldırıları görüyoruz ama bir başka saldırı örneği de aidiyeti olan, dini aidiyeti olan, böyle cemaat veya efendim kurum aidiyeti olan insanların da toplumdan dışlandığıyla da gerçeğiyle de karşı karşıyayız. İş bulma noktasında efendim önleri kesilebiliyor. Somut olarak bir örnek, benim de vakıf olduğum banka kredisine başvuran kişinin falanca kurumla işbirliği içerisinde olduğunuz için size kredi veremiyoruz örneği gibi veya bir başka örnekte projesi bitmiş camilerin belediye tarafından önce kabul edilip sonradan bu kabulden vazgeçildiği de olaylarına da şahit oluyoruz. Bu tamamen mahallindeki arkadaşlarımızın, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın bu konunun üzerinde sıcaklıkla durması ama hukuki yöntemle, hukuki mekanizmalarla bu süreçleri takip etmesinden geçiyor başarımız. Ben oradaki kardeşlerimize bu anlamda kolaylıklar diliyorum.
Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmetleri ele aldık, camilere yapılan saldırıları konuştuk. Program konuğum Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Türkler Daire Başkanı Suat Okuyan'dı. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
Dünyadaki Türkiye.